أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programına başlarken bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin sevgi ve saygılarımı, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı, ukbamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, keremiyle, lütfuyla, ihsanıyla lebalep doldursun, taşırsın inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ metotları üzerinde duruyoruz. Ne demektir bu? Efendimiz aleyhisselam Allah'ın peygamberi olarak, Allah'ın en seçkin kulu ve insan olarak, üsve-i hasene olarak, yani Efendimizin her şeyi Allah'ın razı olduğu şekilde, her ameli öyle, her hareketi öyle, her duruşu öyle. Çünkü Cenab-ı Hak onu masum kılmış, günahsız kılmış, günahlarını affetmiş ve insanlığın önüne numune bir şahsiyet olarak koymuş. Duruşu örnek, bakışı örnek, düşüncesi örnek, niyeti örnek, sözü örnek. Hepsi çünkü güzel. Onun her hal ve hareketinin bir numune olduğunu, örnek olduğunu, fevkal güzel olduğunu, bize bunun garantisini veren de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte bu kendisindeki bu İslam'ın hem bilgi olarak hem amel olarak temessül etmiş olan şeklini Efendimiz aleyhisselam diğer insanlara aktarırken, ulaştırırken, tebliğ ederken bir kısım yöntemler kullanıyor. Bir kısım usuller takip ediyor. Bunlardan birisinin de tedriciliğe riayet etmesi, yani muhatabın durumunu dikkate alması, ona bilgileri onun ihtiyacını dikkate alarak küçükten büyüğe doğru, kolaydan zora doğru, onun maddi manevi akli seviyesini, durumunu dikkate alarak öğretmesi, acele etmemesi, hepsini yerli yerince yapması anlamında bu tedriciliğe de riayet etmesi Efendimizin tebliğ metotlarından birisini teşkil ediyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim de tabii Peygamber aleyhisselama çok güzel yollar gösteriyor. Cenab-ı Hak yol gösteriyor. Neyi ne zaman yapacağını Efendimiz'e öğretiyor. Ve bu tedriciliğin nasıl dikkate alındığına örnek olarak da biz namaz örneğini verdik. Oruç örneğini verdik. Ve bunlar ibadetle ilgili iki örnekti. Bir önceki programımızda bunlara temas etmiştik. Bir de Cenab-ı Hakk'ın o toplumda yerleşmiş olan bir kısım günahlar var. Bunların birisi içki. Yani insanlar uzun yıllardır içkiye müptela olmuşlar. Üzümden, hurmadan veya başka yine içki yapılacak ürünlerden şaraplar yapıyorlardı. Kur'an-ı Kerim buna hamır ismini veriyor. İnnemel hamru buyuruyor. Hamır da hamara örtmekten hareketle insan aklını örten, insan sarhoş olan şey anlamında kullanılıyor. Hatta baş örtüsüne de himar ve humur, insanın başını örttüğü için o örtüye de Kur'an-ı Kerim aynı kökten bir ismi kullanıyor. Dolayısıyla bu üzümden ve hurmadan, özellikle bu ikisinden yaptıkları ve ismi hamur olan içecekler yapıyorlardı. Bu gelenek onlarda çok eskiden beri devam ediyordu ve bunu içiyorlardı. Su da tabii azdı o bölgelerde, Mekke Medine'de. Belki sudan fazla bu sarhoş edici içkiyi kullanıyorlardı ve toplumunda büyük bir kesimi buna müptela olmuştu. Hatta işte Müslüman olunca sahabe-i kiram onlardan cahili döneminde içki içmemiştir dediğimiz insanlar azdır. İşte Efendimiz Aleyhisselam peygamber değildi ama nübüvvet öncesi de ben asla Allah'ın haram kıldığı bir şeyi ağzıma koymadım, içki içmedim buyuruyor. Putlara hiçbir zaman gidip el sürmedim, önlerinde eğilmedim buyuruyor. Zina etmedim buyuruyor. Yani cahiliye döneminde bu tür yaygın olan günahlardan kendisini korumuş olan çok şerefli insanlar başta peygamberimiz olmak üzere bulunuyordu. Aynı şekilde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz diyor ki ben de diyor cahiliye döneminde bu tür kötülükle hiç yaklaşmadım diyor. İçki içmediğini ifade ediyor. Ama bunlar görebildiğimiz kadarıyla bir elin parmaklarını, iki elin parmaklarını sayısını geçmeyen ve azınlıktaki insanlar olmuş oluyor. Bunun dışında yaygın bir şekilde bu alışkanlığın var olduğunu, insanların buna müptela olduğunu da tarih kitaplarından, Arapların tarihinden bahseden kitaplardan rahatlıkla okuyabiliyoruz. İşte şairlerin şiirine baktığımız zaman orada işte meyhaneden, şaraptan, aşktan, meşten, kadından bahseden tabii şiirler var ve şiirlerinin ana temasını da bu tür konular oluşturuyor. Yani bir cahiliye şairi istisnalar kaideyi bozmaz. Yani mutlaka bir şey söylediği zaman orada şaraptan da bahseder, işte geceden de bahseder, kadından da bahseder ve o tür ilişkiler ve alışkanlıkların çok yaygın olduğu da ifade edilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı zaman Mekke'de 610 miladi 610 tarihinde inmeye başladığı zaman işte Efendimiz'e hitap ediyor. O topluma hitap etmeye başlıyor ama indiği zaman o toplumu böyle içki müptelası bir toplum olarak buluyor. Yani bu konu hiçbir adım atılmış değil. Hiçbir bir ıslahatçı, hiçbir diyelim ki bir reformist, hiçbir bir devlet başkanı, devlet yöneticisi ayağa kalkıp da biz yanlış yapıyoruz, yanlış yoldayız. İnsanımız içkiye müptela oldu, işte sarhoş oluyorlar, kavga ediyorlar, kötü söylüyorlar. Biz bu işi bir şekilde çözmemiz lazım. Toplumu bu günahtan, bu zararlı alışkanlıktan vazgeçirmemiz lazım. Hadi bismillah bir adım atalım diye o toplumda böyle bir şeyi gündeme getiren ve bu işte bir başlangıç yapan hiç kimse yok. Hatta böyle bir şeyin ihtiyacını hisseden de yok. Çünkü herkes halinden memnun, alan memnun, satan memnun, yapan memnun. Dolayısıyla bunun bu şekilde devamından başka bir alternatif de yok. Hani belki bu konuyu sadece bu konuyu söylemiyor ama Beyyine Suresinin ilk ayeti bu açıdan çok dikkat çekicidir. Estağfirullah. Lem yekunillezine keferu min ehli kitabi vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyumul beyyine rasulun minallahi yetlu suhufen mutahara fiyya kütübün kayyibe. Kendilerine o beyyine apaçık delil olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirdiği kitap gelinceye kadar ne ehli kitabın kafirleri ne de müşrikler bulundukları hali kesinlikle terk edecek değillerdi. Ne demek bunun manası? O toplumda böyle bir devrimi, böyle bir inkılabı, dönüşümü Efendimiz Aleyhisselam başlatıyor. Hangi şey doğru, hangi şey yanlış, kim haklı, kim haksız, doğru olan nedir, yanlış olan nedir? Böyle bir hareketi, böyle bir dönüşümü, böyle bir inkılabı Efendimiz Aleyhisselam bahsediyor, başlatıyor. Ayet-i Kerime diyor ki eğer de o peygamber gelmeseydi, ona bu kitap inmeseydi, orada böyle bir ilahi devrim başlamamış olsaydı belki kıyamete kadar Yahudi, Hristiyan, kafiri de o yanlış yolda batıp gidecek, müşriği de o şirkiyle, içkisiyle, küfrüyle, zinasıyla ne de bet gidecek. Hiç kimse de Herkes halinden memnun. Ya biz nereye gidiyoruz? Halimiz nice diye bir sorgulamaya hiç tabi tutmadan o toplumlar böyle sapkınlık içerisinde devam edeceklerdi Cenab-ı Hak diyor. Ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselam gelmesini bir değişim başladı. Tabi herkes ona inanmadı. Yani inanmayan müşriklerin peşine inanmadı. Yahudi inanmadı ama inananlar vardı. Efendimiz o inananlara beraber orada yeni bir hayat tarzı, yeni bir yaşayış biçimi tarzı ortaya koydu ve orada bir Müslümanlık, İslam zuhur edip ortaya çıktı ve bize kadar da ulaşmış oldu. Yani o toplum o içkiye o kadar müptelaydı ki eğer Efendimiz gelmeseydi, eğer Efendimiz bu kötü bir şey, yanlış bir şey, insanın aklını gideren, insanı yanlış yollara sevk eden, insanın işte ayıp şey yapmasına sebep olan çok kötü bir şey bu, bunu içmeyelim, içmeyin demeseydi, o Beyyine Suresinin ilk ayetinin bize verdiği işaretten anlıyoruz ki belki o toplum kıyamete kadar belki her gün biraz daha içmesini, sarhoşluğunu artırarak devam edecekti. Ama işte Efendimiz geldi, dönüşüm başlamış oldu. Peki böyle bir toplumun yüzyıllardır alışık olduğu bir günahı, içki gibi bir müptelayı Yüce Rabbimiz ve onun emriyle Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl ortadan kaldırdı? Ne yaptı? Şunu yapabilirdi. Yani Allah yef'alu ma yeşâ, dilediğini yapar. La yüselü amma yef'alu, yaptığından kimse onu hesaba çekemez. O herkes hesaba çeker. Ben kainatın Rabbisin, Rabbiniz olarak emrediyorum. Bugün ayet-i kerimeyi indiriyorum. Size de efendim bir saat müddet tanıyorum. Bu pisliği hayatınızdan sileceksiniz. İçkiyi bırakacaksınız. Bırakırsanız ne ala, bırakmazsanız hepinizi helak ederim diyebilirdi. Cenab-ı Hak. Bunun bu şekilde emretmesine, dilemesine hiç kimse engel olamazdı. Tabii Cenab-ı Hak bu şekilde Peygamber Efendimiz'e ayet indirince Peygamber Efendimiz'in de başka hiçbir yapacak şeyi yoktu. O toplumun bunu söylemesi, tebliğ etmesi gerekirdi. Ama kıymetli dinleyenlerim, bizim bir Rabbimiz var. Cenab-ı Hak kendisini selamun kavlem min Rabbir Rahim, son derece merhametli bir Rabbinize selam olsun diye kendisini tanıtıyor. Çok merhametli olduğunu söylüyor. Rahim olduğunu söylüyor. Bil müminine raufur rahim. O Peygamber Efendimizin vasfı. Ve kâne bil mümine rahime. Cenab-ı Hak müminlere çok son derece şefkatli, merhametli. Yani sonsuz merhameti olan, rahmeti olan Rahman Rahim bir Rabbimiz var. Affedici olan, bağışlayıcı olan, kula kuldan daha yakın olan, kulun bütün halini, ahvalini kalbinden geçen düşüncelere kadar çok iyi bilen, kulun bir emir kendisine verildiği zaman bunu nasıl yapacak, nasıl yapamayacak, onun takatını, kudretini, ruhi hallerini, psikolojisini çok iyi bilen bir Rabbimiz var. Sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz var. O kullarına gerçekten son derece merhametli. O kullarını azap etmek istemiyor. Kullarını cehenneme atmak istemiyor. Kulları işte zor durumda kalsınlar, mahvolsunlar istemiyor, helak olsunlar istemiyor. Tam tersine gönderdiği peygamberiyle, indirdiği kitabıyla bir şefkat ve merhamet uslubuyla, şefkat ve merhamet diliyle her kulunun takatin nispetinde adım adım ilerleyerek o bulunmuş olduğu kötü durumdan, kötü ahlaktan, çukurlardan kurtulup kulluğun, ihlasın, samimiyetin, güzelliğin, temizliğin, nezaketin zirvesine ulaşmasını, adım adım ulaşmasını istiyor. Böyle bunun için de ne yapıyor Yüce Rabbimiz? Bakınız, işte içkinin haram kılınışı ile ilgili merhalelerden söz ediyoruz. Mekke döneminde başlıyor ve ta Medine döneminin son, hicretin 10. yılında bir 15 yıllık, 17 yıllık bir süre içerisinde onları Müslümanlara ağır ağır hitap ederek, vaaz ederek, öğüt vererek, nasihat etmek suretiyle aman kullarım işte bundan yavaştan vazgeçiniz tarzında yumuşak, zamana yayılmış, tedrici bir üslupla onları irşad ederek, ikaz ederek, uyararak, bilgilendirerek, eğiterek o toplumu büyük oranda o içki denen müpteladan Peygamberimizin, Kur'an-ı Kerim'in, Yüce Rabbimizin kurtardığını ve tertemiz bir toplum haline onları getirdiğini örneğini görüyoruz. Şimdi burada Yüce Rabbimizin içkinin haram kılınması ilgili o 17 sene içerisinde peyderpey ayet-i kerimeleri biz 4 kademede değerlendirmemiz mümkündür. Şimdi birinci kademede Nahl suresinin 67. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak ilk defa bu ayetlerin kronolojik inişini dikkate aldığımız zaman, yani iniş sıra dikkate aldığımız zaman ilk defa Nahl suresinin 67. ayet-i kerimesinde bu konunun gündeme getirildiğini görüyoruz. Nasıl getiriliyor bakalım. Şöyle ayet-i kerimenin meali: hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını çalıştıran kimseler için alınacak bir ibret vardır. Ayet-i kerimesi nazil oldu. Bu ayette hurma ve üzümden güzel gıdadan farklı olarak sarhoşluk veren bir madde de elde edildiği bildirilmiştir. Rızkan hasenenin mukabilinde sekaran diyor. Rızkı hasen olunca onun mukabilindeki şeyin sekarenin rızkı hasen olmadığı, hasen olmadığı, iyi olmadığı, o halde kötü olduğu işaretinde bulunuluyor. Böylece sarhoşluk veren şeylerin güzel ve makbul içecek sayılmadığı hissettirilerek onun ileride yasaklanacağı da ima edilmiştir. Mekke döneminde içki hakkında başka ayette inmemiştir. Kıymetli dinleyenlerim, Yüce Rabbimizin merhametine bakalım, rahmetine bakalım, insana olan yakınlığına bakalım, lütfuna bakalım. Yani 13 yıl geçiyor, o Mekke herkes böyle lıkır lıkır şarap içiyor. Geceler tertip ediliyor, insanlar sarhoş oluyor. Ama Cenab-ı Hak tabi onun içkinin öncesinde şirk gibi, küfür gibi, böyle efendim Allah'a ortak koşmak gibi daha böyle çok büyük günahlar var. Onunla meşgul olduğu için Cenab-ı Hak 13 yıl boyunca içkiden sadece bir ayette bir işaretle yetiniyor. Sanki o toplum hiç içki içmiyormuş gibi. Veya Cenab-ı Hak o topluma içki çok da önemli bir şey değilmiş gibi bir mesafede, bir muamelede bulunuyor. Ama bazı rivayetler var. Bu ayet-i kerime indiğinden dolayı içkinin ileride yasaklanacağını fark edip, hissedip, ya Allah buna efendim kötü diyor, iyi demiyor. Dolayısıyla işin bu tarafında bir efendim sıkıntı var gibi gözüküyor. İyisi ben şimdi bunu efendim terk edeyim, bırakayım diye düşünen insanlar oluyor ve bunu bırakıyorlar. Kıymetli dinleyenlerim. Sonra ve Mekke'de artık bunun dışında bir şey yok. Bir efendim bir uyarı, bir ikaz, bir işaret söz konusu edilmiyor. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra insanların soruları üzerine Yüce Allah şöyle buyurdu. Çünkü insanlar artık şuurlanıyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, dindarlık ilerliyor, Allah'ı zikrediyorlar, Allah'ı düşünüyorlar. Bakıyorlar ki bizim bu ibadet kulluk halimizle içki birbirini tutmuyor. Bir problem var. Yani içiyoruz ama yani o sarhoş olduğumuz zaman ne namazın tadı kalıyor, ne orucun tadı kalıyor. Yani ne ağzına çıkan sözün farkında olabiliyoruz. Yani bu bize yakışmıyor. Yani Müslümanlar kendileri artık bu işin kendine yakışmadığını fark etmeye başlıyorlar. Efendim soruyorlar. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki onlar da hem büyük günah hem insanlar için bir kısım faydalar vardır. Ancak zararları faydaların daha büyüktür. Bu ayetin üzerinden sonra Müslümanlar çoğu içkiyi terk etti. Bir kısım içmeye devam etti. Niye? Çünkü hem soruyorsun hem cevap da açık. Cenab-ı Hak burada aman çok kötüdür, pisliktir, yapmayın etmeyin diye demiyor. Niye? Böyle diyecek olsa hala içkinin böyle rezillik, pislik bir şey olduğunu anlayamayacak. Ya niye Allah böyle ayet indirdi ki hala faydası da var deyip böyle o emre mesafe duracak insanlar da söz konusu. Cenab-ı Hak onlara da dikkate alarak ne yapıyor? Bir muhatapların bir düşünmesini, mukayese yapmasını, bir meseleyi tartmasını istiyor. Ona fırsat veriyor, ona bir ortam hazırlıyor. Ama aklı başında olanlar da madem ki Allah-u Teala bunun günahı, insana verdiği zararı ve günahı faydasından daha çok dediğine göre artık bunun içilmesinin bir anlamı yok diyerek kesin yasak edilmediği takdirde halde onlar bunu terk ediyorlar. Pek çok. Üçüncü olarak da ashab-ı kiramdan biri akşam namazını kıldırırken bir ayeti mana bozulacak şey derece yanlış okuyor. Bunun üzerine de Nisa 43, ey iman edenler siz sarhoş iken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bundan sonra Müslümanların içki içenler iyice azaldı. Namaz kılınacağı zaman Allah Resulü'nün münadisi sarhoş olanlar kesinlikle namaza yaklaşmasın diyerek seslenirdi. Müslümanlar artık içkinin kesin bir şekilde yasaklanacağını anlamışlar ve buna hazır hale gelmişlerdi. Sonra ta hicretin 10. yılında Efendimizin vefatından işte çok yakın zamanda nihayetinde Müslümanların büyük bir kısmı içkiyi bırakmıştı. Bazıları içki yüzünden karşılaştıkları nahoş durumlardan müzdarip durumdaydılar. Hazreti Ömer Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua ediyordu. Cenab-ı Hak da Maide suresi 90-90 bin ayet-i kerimeleri indirdi. Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar ve falokları şeytanın murdar ve kötü işinden başka bir şey değildir. Bir risktir, pisliktir. Bunlardan uzak durun ki felah bulasınız. Şeytan şarap ve kumarla sizin aranızda düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Artık bu murdar şeylerden vazgeçtiniz değil mi? Ayetlerini indirdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i çağırıp ona bu ayetleri okudu. Artık vazgeçtiniz değil mi kısmına gelince o vazgeçtik ya Rabbi diyordu. Yalnız Hazreti Ömer değil bütün Müslümanlar da artık içkiden kumardan vazgeçtik Rabbimiz diyorlardı. Bu ayetler nazil olunca Resulullah Efendimiz'in emriyle bir münadi haberiniz olsun ki içki haram kılınmıştır diyerek Medine sokaklarında seslendi. Tulumlara delinip boşaltılan ve küpleri kırılıp dökülen içkiler Medine sokaklarında su gibi aktı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam muhakkak ki Allah içkiye onu sızdırana, sızdırıldığı yere, içene, içirene, taşıyana, satana, satın alana, bedelini ve kazancını yiyene lanet etmiştir buyurdu. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bu yerleşmiş olan müzmin bir içtima hastalığı tedavi ederken nasıl efendim böyle ani çıkış ve zorlamana değil de hastalığa yumuşaklıkla yaklaşıp onu ıslaha doğru birbirlerine zincirle bağlı ve sağlam adımlar atarak bunun yaptığını ne yapıyoruz burada görmüş oluyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim'in bütün emirleri, Efendimiz'in bütün uygulamaları hep bu şekildedir. Onun Cenab-ı Hak bize bütün işlerimizde özellikle İslam'ı gençlerimize anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, halkımız camilerde İslam'ı anlatırken muhataplarımıza o nebevi düsturu, ilahi düsturu dikkate alarak bize başarılı sonuç elde etmeye yardımcı olacak bir yöntemle bu işi yapmayı bize Allah muvaffak kılsın diyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.